Ayrım 18.
Bir damla kanda mikrobu gördüğümüz gibi sanki minicik bir olayda büyük bir çöküşü gördüm ya da gördüğümü sandım. Bilirsin, biz doktorlar da az yanılmayız ya, bizim yanıldığımızı bizden başkası anlayamaz, her neyse. Harem çok kalabalıklaştığı zaman, haremdeki kadınlardan bazıları çırağa çıkartılır, padişah tarafından azat edilip bir saraylıya nikahı kıyılırdı. Bir grup kadın harem ağalarına başvurup çırağa çıkarılmalarını istemişler, ağalar da padişaha haber vermişler, padişah da onlara müsaade etmiş. Az bir zaman sonra bir grup kadın daha çırağa çıkartılmak istemişler, lakin daha yeni bir grup gittiğinden harem ağaları bunu padişaha söylemeye çekinmişler, sanki bütün kadınlar haremden kaçmak istiyormuş gibi olmasın diye. Lakin Rum cariyelerden biri illa evlenmek istiyormuş. Hani o ünlü Rum atasözü vardır ya, koca istiyorum, şimdi istiyorum diye atasözü gerçek olmuş. Kızcağız koca istiyorum diye tutturmuş, kimse kendini dinlemeyince de öfkesinden gizlice gidip marangozhaneyi tutuşturmuş. En küçük bir şüphede genç sabitleri, talebeleri, münevverleri, edipleri sürgüne yollayan, zindana attıran, hayatlarını yok eden padişah, Reşit Paşa'yı çok şaşırtan bir davranışla bu olayda haremindeki genç kızın kundakçılığına kızmamış, aksine onu haklı bularak onun isteğini kendisine aksettirmeyen harem ağalarını İstanbul'dan sürmüş, genç kızı da evlendirmişti. Reşit Paşa ise bu olaydan çok sarsılmış, yaklaşmakta olan bir felaketin izlerini görmüştü. Haremdeki bir cariyenin sarayın katı kurallarını böyle hiçe sayabilmesi, aslında o sırada kimse farkına varmasa da o kuralları koyanların gücünün artık zayıflamaya başladığını, bu zayıflığında bir şekilde hissedildiğini gösteriyordu. Yoksa o cariyenin aklına bile gelmezdi böyle bir şey yapmak. Yapması değil, bunu düşünebilmesiydi yaşanan çöküşün işareti. O olayın da etkisiyle olsa gerek, Reşit Paşa çok sıkıntılı uyumuş ve gördüğü rüyadan ter içinde "Hayırdır inşallah" diyerek uyanmıştı. Rüyasında çırılçıplak bir kadın padişahın yatağına yaklaşıyor, cibinliğini açtıktan sonra aniden elinde beliren bir bıçakla padişahı bıçaklayarak delik deşik ediyor, padişah kendi kanında eriyip yok oluyordu. Çıplak kadın dönünce Reşit Paşa katilin Mihrişah Sultan olduğunu görüyordu. Aynen onu hatırladığı gibi dolgun göğüsleri, yuvarlak karnı ve benzersiz güzelliğiyle. Mihrişah Sultan İstanbul'a geldiğinden beri bastırmaya çalıştığı o eski özlem, yıllarca insanlardan saklanmanın öcünü alır gibi dehşetli bir acıyla çıkmıştı ortaya. Reşit Paşa içinin parçalanacağını sandı. Mecazi anlamda değil, rüyanın da etkisiyle gerçekten ciğerlerinin acıya dayanamayıp dağılacağını düşündü bir an. Safra kesesi krizi geçirir gibi bir sancıydı. O saniye Mihrişah Sultan'ı görmek için her şeyini verirdi. Hayatında bir kez ve gerçekten aşık olmuş, kısa bir süre mutluluğu tatmış, aşkı ve mutluluğu öğrenmişti. Sonrası bir hastalık gibi sürekli tedavi ettiği bir acıydı. Tedavisi müşkül bir vaziyette ve tahmininden daha uzun sürmüştü. Acının dinmesinden sonra geride kalan büyük boşluğuysa mesleği, padişahın doktoru, daha da önemlisi dostu olmanın hazzı, bu dostluğun bahşettiği servetinin rahatlığı, büyük konakları ve genç cariyeleriyle doldurmuş, geçmişindeki acının izlerini ise hem kendinden hem de diğer insanlardan telaşa kapılmayan olgun ve anlayışlı bir tavırla ve işin derinini pek kurcalamayan hafif meşref bir hayat tarzıyla saklamayı başarmıştı. Ta ki Mihrişah Sultan İstanbul'a dönene kadar. Ne gariptir ki imparatorluğun çöküşünün ilk izlerini görmesi, ihtiyarlığı andırır endişeli bir sıkıntıyı ilk hissedişi de sultanın dönüşüne rast geliyordu. Belki de eski karısı geri gelmese imparatorluğun çöküntüsünü bu kadar çabuk görmeyecekti. Sabaha kadar uzun gecelik entarisiyle konağın içinde dolaşmış, biraz serinleyebilmek için bahçeye çıkmış ve acının da çeşit çeşit olduğunu keşfetmişti. Terk edilmek ve özlemek başka başka acılar yaratıyordu. Kaybetmenin acısıyla kavuşamamanın acısı birbirine benzemiyordu. Karısı kendisini terk ettiğinde onu bir daha göremeyecek olmasının kederine, kırılan gururunun ve kendisine alaycı bakışlarla süzen gözlerin yarattığı aşağılanmışlık duygusu da karışmıştı. Şimdi özlerkense ızdırap çırılçıplak ve katışıksızdı. Bu nedenle de daha sarsıcı. Tek tesellisi bunun ilk acı kadar uzun sürmeyeceğini bilmekti. "Eğer seversen hissediyorsun," demişti Osman'a. Bunu öyle bir söylemişti ki Osman anlamıştı ne demek istediğini. Gerçek bir sevginin hiç bitmediğini, hiç ölmediğini, azalsa da hiç yok olmadığını Osman bu tuhaf, bu manasız cümleden öğrenmişti. Aynı acıyı babasından bir miras gibi tevarüs eden Hikmet Bey ise ölmeden önce hatıratına biraz da edip arkadaşlarının etkisiyle daha edebi yazmıştı bu konudaki duygusunu. "Hakiki aşk kılıç yarası gibidir. Yara kapansa da izi mutlaka kalır." Reşit Paşa gece rüzgarlarının ve fıstık ağaçlarının arasında rüzgarla kabaran uzun beyaz entarisini dalgalandırarak ihtiyarlayan kederli bir hayalet gibi aklında karısının gerçek yüzü değil de rüyada gördüğü yüzü olduğu halde epey bir zaman dolaştı. Çektiği özlem nedeniyle olsa gerek, istikbalden artık bir şey beklemediğini, hiçbir hayali olmadığını, etrafındaki birçok şey gibi kendisinin de çökmekte olduğunu düşündü orada. Güneş doğarken duyduğu acıya ve umutsuzluğa daha fazla dayanamayarak keselerle altın döküp aldığı o güzel Çerkez kızını, Dilruba'yı uyandırmaya gitti. Daha sonra gidecek başka hiç kimsem yoktu diyecekti Osman'a. Torunundan ya da kim olduğunu bilmediği birinden özür diler gibi. Reşit Paşa'nın ümitlerini, hayallerini, geleceğini terk ettiği o hanım eli kokan büyük bahçenin yalnızca 2 kilometre ötesinde Çamlıca Tepesi'ndeki bahçesi de salonları da çok daha küçük olan bir evde aynı saatlerde umutlarla, hayallerle yüklü bir istikbalin coşkulu tartışmaları yapılıyor, ihtilal planları kuruluyordu. Padişahın doktorunun gördüğü çöküntüyü onlar da görüyordu ama bu onlara Reşit Paşa'nın aksine neşe veriyordu. Palaskalarını çıkartıp tabancalarını yanlarına bırakmışlardı. Tabancalarının yanında yemekten sonra içtikleri kahvelerin boş fincanları duruyordu. Oda sigara dumanıyla bir ine dönmüştü. Yüzbaşı İsmail Hurşit artık karar verilmesini istiyordu. Edirne'deki 2. orduyla Manastır'daki 3. orduda zabitler çok geniş bir teşkilat kurmuşlar. Sivilleri de almışlar. Avrupa'da da Ahmet Rıza Bey ile arkadaşlarının hareketi var. Burada da bizim teşkilatımız bulunuyor. Arkadaşlar, artık bu teşkilatların birleştirilmesi için zaman geldi de geçiyor. Derhal harekete geçip onlarla temas kurarak birleşelim. Yüzbaşı Fazıl Hüsnü Bey lafa karıştı. İyi de birader, kim kime intisap edecek? Birleştiğince birleşmek öyle hop diye olacak kolay bir iş mi? Cevat Bey bunu duyunca kızgınlığını bir şakayla sakladı. Yahu Fazıl Bey, daha şimdiden siyasetçi oldun. Kimin kime intisap edeceğinin ne emniyeti var birader? Ehemle mühimi birbirine karıştırmanın alemi yok. Daha küçük teşkilat daha büyüğüne intisap eder, olur biter. Esas ehemmiyetli mevzu teşkilatın büyümesi, bu istibdadın bir an önce bitmesi. Yoksa vatan elden gidecek. Cevat Bey doğru söylüyor. Sırplarla Bulgarlar kaynıyormuş. Büyük bir ayaklanmanın eli kulağında. Babı Ali uyuyor. Artık lakırdıyla geçiştirilecek zaman değil. Bu vatan bizden vazifemizi yapmamızı bekliyor. Aksi halde yediğimiz ekmek bize helal olmaz. Onu da söyleyeyim. Uzun uzun tartıştılar. Aslında kararlarını vermişlerdi. Ama bir büyük hareketin geleceğini planlamanın, bunu tartışmanın şehvetinden kopamadıkları için konuşmayı kısa kesemiyorlardı. Sonunda Cevat Bey'i göndermeyi kararlaştırdılar. Yarın Harbiye Nezaretindeki arkadaşlarla konuşur, seni 3. Orduya Manastır'a tayin ettiririz. Ramiz Bey'i de Edirne'ye göndertelim. Bu iş hallolsun. Artık imparatorluğun her yanında hareket tek elden sevk ve idare edilsin. Bu başıbozukluk bitsin. İsmail Hüsnü Bey, ya Anadolu diye sordu. Anadolu'da ne oluyor? Anadolu her zamanki gibi sessiz. Orada da mutlaka vatansever arkadaşlar var. Belki onlar da teşkilatlanıyor ama Anadolu'dan pek ses gelmiyor. Balkanlarsa çok hareketli. Biraz da Bulgarlarla Sırplar sayesinde arkadaşlar orada teşkilatlanıyor. Çünkü vatanın tehlikede olduğunu daha yakından görüyorlar. Anadolu'dakilerin bir şey gördüğü yok. En kabadayısı bir iki eşkıya yakalıyorlarsa o da ehemmiyetli bir mevzu değil. Bugün Dersaadet'in anahtarı Balkanlarda. Teşkilat oraya yerleşti mi İstanbul'un yolunu açarız. Fazıl Bey, peki tayinleri hemen halledebilir miyiz diye sordu. Personel dairesinde Üsküdarlı Binbaşı Cemil Bey var, halledecek. Öyleyse Cevat Bey ile Ramiz Bey'e yol göründü. Şanslısınız ha, biz burada paslanıp kaldık. Siz oralarda hem teşkilatlanacaksınız hem de Bulgar komitacılarla elleşeceksiniz. Yalnız dikkat edin, herifler çok kıyıcı diyorlar. Dağılmadan önce son sigaralarını içerken savaştan, vurmaktan, vurulmaktan kahkahalarla söz ettiler. Vatan uğruna dövüşmenin lafından bile hoşlanıyorlar. Bir an önce bir düşmanla karşılaşmak istiyorlardı. Savaşmamak onurlarına dokunuyordu. Güneş doğarken türküler mırıldanarak dağıldılar. Cevat Bey'in Manastır'a tayini 2 hafta sonra çıktı. 153. Piyade Taburuna tabip olarak atanmıştı. İşlerin süratine kendileri de şaşırmışlardı. Henüz iktidara alışkın değillerdi ve güçleri onları biraz afallatıyordu. Girdikleri işin ciddiyetini kendi güçlerini fark ettikçe daha iyi anlıyorlardı. Garip bir kibirle birlikte tuhaf bir ürküntü de kımıldıyordu işlerinde. Fazıl Bey'in dediği gibi haritada ölmek de öldürmek de yazıyordu artık. Dönüşü olmayan bir yola girdiklerini Cevat Bey ilk olarak Manastır'a tayin emrini okurken anladı. Fazıl Bey, sizi böyle boş boş göndermek yakışık almaz dedi. Bu akşam bir alem yapacağız. Cevat Bey böyle şeylerden pek hoşlanmazdı. Geçirdikleri sıkıntılı çocukluktan Ragıp Bey öfkeli ve atak olarak Cevat Bey ise ağırbaşlı ve olgunlaşmış olarak çıkmışlardı. Kardeşinin aksine gece hayatına hemen hemen hiç karışmamıştı. Başkalarının eğlendiği kalabalık yerlerde sıkılırdı. Daha ilk kez gördükleri bir erkeğe 40 yıldan beri tanıyormuş gibi davranan açık saçık kadınlarla nasıl konuşacağını kestiremez, somurtup otururdu ama o günü arkadaşlarını kıramadı. Giden iki subaya karşı diğerlerinin kendilerini borçlu hissettiklerini anlamıştı. Bu işleri iyi bildiği anlaşılan Fazıl Bey programı herkesin yerine yaptı. Önce Langa'da Maksud'un yerine gidelim, bir altlık yapalım, oradan Beyoğlu'na çıkar, Felek'ten bir gece çalarız. Maksud'un yerindeki mermer masalardan birine oturup kalem efendilerinin, civar esnafın doldurduğu uzun salonda taze mezelerle güzel bir akşam yemeği yiyip rakı içtiler. Gece yarısına doğru hadi artık gidelim diyen Fazıl Bey'in peşinden dışarı çıktılar, iki arabaya doluşup Beyoğlu'nun yolunu tuttular. Osmanlı'nın başkentinin bu en ünlü caddesinin iki yanında buzlu camdan fanusların içinde hava gazı fenerleri yanıyor, arabalar tiyatroların, meyhanelerin, kafelerin, birahanelerin önünde yolcularını boşaltıyor, imparatorluğun dört bir yanından gelen büyük bir kalabalık, poturları, şalvarları, ütülü üniformaları, smokinleri, redingotlarıyla 10.000 ayaklı, rengarenk dev bir tırtıl gibi kaldırımlarda kımıldanıyor. Arada bir açılan birahanelerin kapılarından içki kokulu bir buharla birlikte kadın kahkahaları fışkırıyordu. Odeon'a gidelim, dedi Fazıl Bey. Fazıl Bey'in dışındakiler bu hayata, bu caddeye ve bu gecelere yabancıydılar ama hissettirmemeye çalışıyorlardı. Odeon'dan içeri çekingenliklerini saklamaya uğraşarak girdiler. Bir koridordan geçtikten sonra etrafı localarla çevrilmiş, bir ucunda büyükçe bir pist bulunan geniş bir salona vardılar. Pistin ucundaki sahnede bir orkestra valsler çalıyor, pistte erkeklerle kadınlar dans ediyordu. Localardan localara laf atılıyor, selamlar gönderiliyor, masaların arasında çıplak kollarını açıkta bırakan uzun tuvaletleriyle kadınlar dolaşıyor, şampanyalar tabancalar gibi patlıyor, köpüren içkiler biraz yukarıdan tutularak bardaklara boşaltılıyordu. Sekiz zabit bir masaya oturdular. Biraz yadırgı duruyorlar, o kalabalığa ait olmadıkları, üniformalarından, hallerinden, tavırlarından hemen anlaşılıyordu. Dans etmesini bilmiyorlardı. Şampanyanın tadını hiç tatmamışlardı. Çalınan müzik onlara yabancıydı. Pistte vals yapanları bir askeri manevra izler gibi büyük bir ciddiyetle izliyorlar. Dans edenlerin adımlarını saymaya çalıştıklarında gözleri şaşılaşıyordu. İskemlelerinde dimdik oturuyorlardı. Arkadaşlarının huzursuz olduklarını hisseden Fazıl Bey, "Hadi fuayeye geçelim," dedi. Nereye geçeceklerini anlamadılar ama birer otomat gibi ayağa kalkıp sert adımlarla locaların arka tarafına doğru yürüdüler. Demir merdivenli bir koridordan geçip deminkinden daha ufak bir salona girdiler. Burası öbür taraf kadar kalabalık değildi. Bir kenarda bir ince saz takımı çalıyordu. "Bunlar çok ünlüdür," dedi Fazıl Bey. "Şu lavtacı Lambo, kemençede akribas, dev çalanda ünlü Arap İbrahim." Kendilerine birer bira söyleyip bir masaya yerleştiler. Burada kendilerini daha rahat hissediyorlardı. Fazıl Bey, "Bakın şimdi," diyerek cebinden bir akçe çıkartıp saz heyetine doğru fırlattı. Para bir kavis çizerek saz heyetinin üstüne doğru düşerken, defçi hızlı bir hareketle elini havaya kaldırıp avucunu açtı. Para tam avucunun içine oturdu ve adam aynı hızla elini indirip def çalmaya devam etti. Ya Fazıl Bey'in siftahı uğurlu geldi ya da defçinin el çabukluğu seyircilerin hoşuna gitti, para yağmaya başladı. Defçi hepsini aynı maharetle avucunun içinde oturtup anında ortadan yok ederek def çalmaya devam ediyordu. Biraz daha loş olan arka taraftaki bir köşeden çıngıraklı bir kadın sesi bir gazel tutturdu. "Nedir ey Çeşmi Nazım, sen de bu müjganu ebrular?" Kadın gazeli söylerken salona altı kişi girdi, feslerini sol kaşlarına basmışlar, ceketlerini omuzlarına atmışlardı. Birçok insanın girip çıktığı salonda bunların girişi hemen fark edildi. Başkalarına benzemeyen bir halleri vardı çünkü. Mağrur ve saldırgan bakışlarla bakıyorlar, oradaki herkesi küçümsediklerini hissettiriyorlardı. Zabitlere şöyle bir göz attıktan sonra gelip biraz ilerlerindeki bir masaya oturdular. Onların oturduğu masanın çevresi hemen boşaldı. Fazıl Bey, "Fehim Paşa'nın itleri," dedi. Hulusi Bey dişlerinin arasından sövdü. "Jurnalci kahpeler." Beyoğlu'nun haracını yiyen Fehim Paşa'nın ekibinden olan kabadayılar, 5-6 kişilik gruplar halinde dolaşıyorlar, devletin gücünü de arkalarına almanın şımarıklığıyla kimseyi dinlemiyorlar, etrafa kan kusturuyorlar, kendilerine duyulan nefreti her gün biraz daha büyütüyorlardı ama kimsenin sesi çıkmıyordu. Ses çıkaranı hemen öldürüyorlardı. Üstelik vurdukları adam yerde yatarken ellerini kollarını sallaya sallaya bir de polis memurlarını azarlayarak gidiyorlardı. Haklarında bir zabıt bile tutulmuyordu. Subayların kendileri hakkında konuştuğunu hissetmişler, ters ters bakmaya başlamışlardı. Cevat Bey bir bela çıkacağını sezerek gidelim dedi ama kimse yerinden kımıldamadı. Subaylar da kabadayılara işlerini yakan gerçek bir öfkeyle bakıyorlardı. Ramiz Bey, koskoca Cihan İmparatorluğu'nun kanını bu itler eme eme kuruttu dedi. Ramiz Bey'in ne söylediğini duymayan ama kötü bir şey söylediğini tahmin eden itlerden biri sağ omzunu çarpıtarak subaylara döndü. Ne o? Ne bakıyorsunuz zabit efendiler? Birine mi benzettiniz? Kabadayı daha sözünü bitiremeden Fazıl Bey masadan kaptığı şişeyle yerinden fırlayıp sapından tuttuğu şişeyi adamın yüzünün ortasına öyle bir çarptı ki kabadayı içeri göçen burnundan, patlayan dudaklarından fışkıran kanlarla iskemlesinden uçtu. Aynı anda subayların hepsi kabadayıların üstüne atlamışlardı. Meyhane kavgalarında Fehim Paşa'nın kabadayıları zabitlerden daha iyilerdi. Çocukluklarından beri böyle kavgaların arasında büyüdüklerinden, başka bir zamanda Cevat Bey'le arkadaşları böyle bir dövüşü çok pahalıya öderler, bir ikisi canından bile olabilirdi. Ama kabadayılar kendilerine herhangi birinin saldırabileceğine ihtimal bile veremediklerinden hazırlıksız yakalanmışlar, zabitlerin gücü de öfkelerinin ateşiyle daha artmıştı. Kabadayılar ne koltuk altlarındaki saldırmalara ne de bellerindeki nagantlarına uzanabildiler. Kafalarına, gözlerine inen yumruk ve şişe darbeleriyle salonun ortalık yerine yuvarlandılar. Çığlıklar, feryatlar, koşuşmalar, haykırışlarla salon birbirine girmişti. Kısa bir süre sonra zabitler üstlerine çullandıkları kabadayıları bitmez bir kinle yumruklarken düdük sesleri duyuldu. Cevat Bey, "Polisler!" diye bağırdı. Kavgaya pek gönülsüz karışmış, arkadaşlarına yaptıkları çocukluk için çok sinirlenmişti. Bu akılsızca kavgadan dolayı tutuklanabilirler, tayinleri yanabilir, gelecekle ilgili bütün hesapları alt üst olabilirdi. Polis sözünü duyan arkadaşları baygın haldeki kabadayıları yerde bırakıp ayağa fırladılar, boşalan salonun ortasında öyle ne yapacaklarını, ne yana gideceklerini bilemeden durdular. O sırada beyazlanmış saçlarını kas kanadı taramış yaşlı bir Rum garson dip taraftan "Bu tarafa, bu tarafa!" diye seslendi. Garsonun seslendiği yana koştular. Garson ilk bakışta fark edilmeyen bir kapıyı açtı. Polisler içeri girerken onlar o kapıyı arkalarından örtüp taş basamaklardan aşağı inerek raflarında yiyecek çuvallarının, içki şişelerinin dizili durduğu soğuk ve uzun bir mahzenden geçtiler. Beyoğlu'nun arka taraflarında ıssız bir sokağa çıktılar. Garson arkalarından kapıyı kapatırken "Elleriniz dert görmesin zabit efendiler!" diye fısıldadı. Sokağa çıkınca Cevat Bey kendini tutamadı. "Yani Fazıl Bey, öyle bir iş ettin ki bütün planlarımızı mahvedecektin iki it için." Fazıl Bey, yaptığının doğru bir iş olmadığını daha yaparken biliyordu aslında. "Kusura bakma, herifleri görünce kendime hakim olamadım." Sonra da birden çocuk gibi gülüverdi. "Ama acayip benzettik rezilleri. Bir ay kendilerine gelemezler. Bir daha üniforma gördüler mi, hürmette kusur etmezler." "Artık dağılalım," dedi Cevat Bey. Fazıl Bey elini kaldırarak hepsini durdurdu. "Yo, dağılmak hiç yok. Bak Cevat Bey, teşkilat konusunda her söylediğine evet dedim ama bu gece emir komuta bende. Bu gece böyle bitmez. Bunu bitirmenin bir raconu var. Her şeyi gereğince yapacağız. Bölük, düş peşime. Uygun adım marş." Arkadaşlarının keyfini kaçırmamak için Cevat Bey ses çıkaramadı. O karanlıkta nerelerden geçtiler, nerelere gittiler hiç anlayamadı ama Fazıl Bey onları bahçe duvarları yıkılmış, içinden ışık sızmayan eski bir konağa götürdü. Bahçesini otlar sarmış, kurnaları ve fıskiyesi kırılmış havuzu çamurla dolmuştu. Çakıllı bahçe yolundan geçip ahşap kapının üstündeki kalın demir halkayla birkaç kez arka arkaya kapıya vurdular. Kapı açıldı, elindeki gaz lambasının solgun ışığında gözlerinin akı kanlanmış, iri yarı bir Arap bacının kalın suratı gözüktü. "Ne var, ne istiyorsunuz?" Fazıl Bey öne geçti. "Ne o Habeş teyze, içeri almayacak mısın? Felekten bir gece çalacağız. Hüsniye Hanım'a haber ver, Fazıl Bey'le arkadaşları gelmiş de." Kapı kapandı, biraz sonra süslü elbiseler giymiş geçkince bir kadın, "Bizi unuttunuz, nerelerde kaldınız?" sitemleriyle kapıyı açıp genç subayları içeri aldı. Taş bir holden geçip merdiven altındaki demir bir kapıyı açtı, içerisi aydınlıktı. Yarı çıplak genç kadınlar oturuyordu. Yeniden bir sofra düzüldü, içkiler geldi, kadınlar toplandı, ceketler çıkarıldı. Arkadaşlarının birer birer ortadan kaybolduğunu fark eden Cevat Bey, sıkıntıdan rakıları doldurup doldurup içiyor, kendisine eliyle meze yedirmeye çalışan yarı çıplak kadına sıkıntıyla bakıyordu. Orada neler yaptıklarını tam hatırlamıyordu ama bir ara o genç kadınla birlikte bir odaya gittiklerini, kadının kendisini soyduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Evden gün doğarken çıkmış, ertesi gün buluşmak üzere sözleşip dağılmışlardı. Öğleye doğru baş ağrısı ve utançla uyandı. Bir daha böyle bir geceyi asla yaşamayacağına yemin ederek giyindi. Beyazıt'ta bir kahvede buluştular. O gelmeden önce evvelki gecenin hatıralarını kendi aralarında yad eden arkadaşları onu görünce konuyu değiştirdiler. Cevat Bey'in gerçekten sıkıldığını anlamışlardı. Son görüşmelerini yaptılar, nasıl haberleşeceklerini belirlediler, gerekli isimleri akıllarına yazdılar ve helalleşip ayrıldılar. Cevat Bey Beyazıt'tan Aksaray'a indi, oradan Unkapanı'na saptı, ağır ağır yürüyerek tekkiye geldi. Mollalardan hoşlanmasa, onlardan kuşkulansa da Şeyh Yusuf Efendi'nin bütün imparatorluğa yayılmış gücünün farkındaydı ve teşkilat adına bu güçten faydalanıp faydalanamayacaklarını merak ediyordu. Ama Osman bu ziyaretin meçhule giden bir yolculuk öncesine rastlamasını tebessümle karşılıyordu. Cevat Bey'in inatla reddetmesine rağmen hayatını ortaya koyduğu bir yolculuğa çıkmadan evvel farkına varmadan da olsa manevi bir desteğe ihtiyaç duyduğuna inanıyordu. Cevat Bey bunu hiçbir zaman kabul etmedi. O, dini inançlarını daha tıbbiyenin ilk sınıflarında kaybetmişti ama Osman güçlü inançsızlıkların içine de yuvarlanmış gizli bir inanma ihtiyacına ölülerle yaşadığı maceralarında çok rastlamıştı. Hatta kanaatince inançsızlık ne kadar katı ve keskin ortaya çıkarsa inanma ihtiyacı da o kadar büyük oluyordu. Şeyh Efendi Cevat Bey'in diğer ziyaretçilerinin aksine elini öpmediğini hemen fark etti ama fark etmemiş gibi yaptı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde subayların teşkilatlar kurduğundan haberdardı. Cevat Bey'in bunlardan birine dahil olduğunu da tahmin ediyordu. Hiç sesini çıkarmadan konuşmasını bekledi. Manastıra tayinim çıktı Şeyh Efendi. Yarın gidiyorum, vedaya geldim. Hakkınızı helal edin. Şeyh Efendi Ragıp Bey'e söylediği sözleri aynen tekrarladı. Estağfurullah, bir hakkımız yok. Varsa da helali hoş olsun. Sonra Ragıp Bey'i sordu. Biraderinizden bir haber aldınız mı? Hürmetleri var, iyiymiş, memnunmuş. Topçulukla uğraşıyor. Almanca da öğreniyormuş. Siz de muhabbetlerimizi bildirin mektup yazarsanız. Baş üstüne. Bir sessizlik oldu. Sonunda Cevat Bey konuya doğrudan girmeye karar verdi. Şeyh Hazretleri, imparatorluğun içinde bulunduğu durumdan herhalde haberdarsınız. Devlet çöküyor, rüşvet almış yürümüş. Padişahın en yakınındaki paşalar hırsız olmuşlar. Devlet memuruna maaş ödeyemiyor. Balkanlar kaynıyor. Kulağımıza çarpıyor bazı şeyler, duyuyoruz. Cevat Bey dimdik Şeyh Efendi'nin yüzüne baktı. Ne düşünüyorsunuz peki? Şeyh Efendi sorunun böyle açıkça ve acemice sorulmasına usulca tebessüm etti. Siyaset bizim işimiz değil Cevat Bey. Onu bizden iyi yapacaklar var. Biz haddimizi biliriz. Dar yerden geçiyoruz Şeyh Hazretleri. Siyaset herkesin işi böyle zamanlarda. Siyaset dediğiniz insanların hayatı. Durup alayla gülümsedi. Her ne kadar siz ölümle daha çok alakadar olsanız da bu dünyadaki insanların hayatlarından da mesulsünüz. Hele imparatorluğa yayılmış gücünüzü ve kudretinizi düşünürseniz. Şeyh Efendi tesbihini tane tane çekerek cevap verdi. Bir faninin gücü kudreti ne olacak ki Cevat Bey? Bizim bildiğimiz Allah yolunda ibadet. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Dünya üstündeki şu kısa misafirliğimizde güç kudret aramak kendini aldatmaktır.